Dünyadaki Türkiye.
Dünyadaki Türkiye programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Sizlere TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesimizi ulaştırıyoruz. Bizi türkiyeninsesiradyosu.com adresimizden veya TRT TV uygulamasından dinleyebilirsiniz. Teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz, mikrofonda ben Yasemin Hasan, programı Mustafa Çamlıca ile birlikte hazırladık. Program konuğumuz Türkiye-Belçika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Afyon Karahisar Milletvekili Ali Özkaya. Hoş geldiniz Ali Bey.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz Yasemin Hanım. Sizlere ve bizleri radyoları başında dinleyen bütün hemşehrilerimize, dünyanın her yerindeki vatandaşlarımıza hayırlı günler diliyorum.
Biz de aynı şekilde hayırlı günler diliyoruz. Belçika'ya en yoğun göçü Afyon Karahisar verdi. İlk göç 1960'lı yılların başlarında başladı. Evlilik yoluyla, oturma izniyle gidenler hayatlarını bu ülkede sürdürmeye başladı Belçika'da. Zamanla Belçika'da en kalabalık grup Türkler oldu. Bugünkü yayınımızda da Belçikalı Türklerin durumunu ve Afyon Karahisar'ın sosyoekonomik yapısını konuşacağız. Ali Bey, ilk olarak sizin ya da ailenizden Belçika'da olan, geçmişte gitmiş olan, iş için göçen ve oraya yerleşen akrabalarınız var mıdır? Siz onları ziyarete gittiniz mi? Buradan başlayalım arzu ederseniz.
Benim kendi ailemde Belçika'ya giden yok. Almanya'ya gidenler var, amcamgiller. Ancak Belçika'da eşimin akrabaları var. Rahmetli kayınpederim Eskişehir çiftelerle olup ama Emirdağ'dan çiftelere geçen köylerden. Dolayısıyla Emirdağ kökenli ve kardeşi, yani eşimin halası Belçika'ya gitmişler. Onlar kalabalık bir aileydi. Belçika'da Sakarbek bölgesinde oturuyorlar. Yaklaşık bir 10 yıl kadar önce ilk Belçika'ya gittiğimizde onlara da uğradık. Onları da ziyaret ettik. O bölgedeki bir kısım hemşehrilerimizle beraberce Emirdağ Sokağı Caddesi diye bilinen meşhur caddeyi hep beraber gezdik, dolaştık. Dolayısıyla orada da bizim ailemizden, eşimin ailesinden olan insanlar var.
Peki Emirdağ'dan Brüksel'e göçü ilk başlatan dokumacı Kötü Ahmet diye bilinen bir neslin tüm geleceğini değiştirmiş aslında baktığımız zaman. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
1963 yılında, 1960'tan sonra Avrupa'ya Türklerin çalışmak için gitmesi süreci başlamış. Almanya, Fransa, Belçika, birçok ülkeye gitmiş. 1963 yılında da Emirdağ Karacalar Köyü'nden Ahmet Öztürk isimli bir kişi, Kötü Ahmet lakabıyla da bilinen kişi, 48 yaşında çok büyük bir cesaretle Belçika'ya gitmiş. Belçika'da bir soba fabrikasında çalışmaya başlamış ve oradan önce akrabalarına, yakınlarına, komşularına siz de gelin, burada durmayın, neyiniz var, neyiniz yoksa satın, Belçika'ya gelin diye insanları davet ederek oraya insanlar akmaya başlamış. Kendisi daha sonra İngiltere'ye gitmiş, İngiltere'de yerleşmiş ve orada vefat etmiş. Ama Emirdağ'dan çok büyük bir kitle Belçika'ya yerleşmiş. Belçika, bilhassa Brüksel'de, Gent'te, birçok şehirde çok ciddi şekilde Belçikalı ve Afyon Karahisar'da hemşehrileriniz var. Çünkü onların önemli bir kısmı da çifte vatandaş oldu. Bir kısmı yalnızca Belçika vatandaşı oldular. Şu anda 120 binin üzerinde Afyon Karahisar'ı ve özellikle Emirdağlı hemşehrimiz var Belçika'da.
Peki Türk nüfusu Belçika'da ne kadar?
200 bin civarında bir nüfus var. Bu 120 bin resmi kayıtlar. Arkadaşlarımıza, hemşehrilerimize sorduğumuzda bunu 140 bin, 150 bin diyenler de var, Emirdağ kökenli olanlar. O sebeple çok büyük bir nüfus var. Bu nüfusun önemli bir kısmı yalnızca Emirdağ ilçemizden. Emirdağ artık ikinci Belçika, ikinci Emirdağ'da, Belçika'da. Hatta daha da fazlası, bugün Emirdağ'ın merkezi ve köyleriyle birlikteki nüfusu 45 bin civarında, 40-45 bin civarında. Ancak Belçika'da 3 Emirdağ var. Çok büyük bir nüfus var. Gerçekten Emirdağ yazın inanılmaz derecede kalabalık oluyor. normal zamanlarda kendi nüfusu var. Emirdağ'la Belçika arasında biraz da Eskişehir üzerinden, Afyon üzerinden çok büyük bir hava trafiği oluşuyor.
Peki Belçika'da bu kadar büyük bir Türk varlığı varken bunun önemi nedir?
Tabii önemi nedir? Belçika'daki siyasal hayatı, ekonomik hayatı Emirdağlı hemşehrilerimiz ciddi manada yönetiyor ve yönlendiriyor. Orada bakanlıklar yapanlar, belediye başkanlığı yapanlar, mesela bugün yeni görevinden istifa etti Emir Kırbey, orada belediye başkanlığı yapan, partisinde önemli noktalara gelmiş bir insan. Yine bir önceki dönem milletvekilimiz de Emirdağlı hemşehrimiz Mahinur Hanım, Mahinur Özdemir Sayın, şu anda Türkiye'nin Cezayir Büyükelçimiz. Birçok arkadaşımız, milletvekillerimiz, belediye meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız var. Gerçekten o bölgenin siyasetinde ve şimdi ciddi manada ekonomisinde, ticaretinde etkinler. Yaklaşık 2 yıl önce yine biz bir Belçika ziyaretine gittiğimizde Belçika'daki derneklerimizi ziyaret ettik. Sonra EYAD dediğimiz bizim Emirdağ Yardımlaşma Derneğimiz var. Oradaki arkadaşlarımızla beraber Gent şehrinde bir Ramazan günüydü. Hep beraber iftar yaptık. Hakikaten çok geniş, çok güzel, çalışkan, gayretli, iyi eğitim almaya başlamış ve önemli bir kısmı da ciddi manada Belçika'da eğitim alıp belirli noktalara gelen hemşehrilerimiz var. Yarınlar için ümit beslediğimiz, Belçika'nın da Türkiye'nin de geleceği için önemli işler yapacak insanlarımız orada mevcut.
Peki hani Türk nüfusunun varlığı orada önemli ve çok da etkinler. Peki bu etkinlik yeterli mi? Daha da etkin olmaları gerekir mi?
Tabii şimdi her ülkenin kendi zorlukları ve kolaylıkları var. Elbette ki oradaki insanların orada kendi Türk örf ve adetlerini, ananelerini, inançlarını kaybetmeden Belçika toplumuyla da entegre halde gelip vatandaşlık, çifte vatandaşlık haklarını alıp yaşadığı bölgeye de yatırımlar yapması ve orayla Türkiye'nin arasında ciddi ilişkiler oluşturmak lazım. İlk gidenler birinci kuşak hemen döneceğiz diye başlamışlardı ve onlar oraya hemen hemen hiç yatırım yapmamışlardı. İkinci kuşak dönebilirim, dönmeyebilirim diyen biraz orada biraz burada yatırım yapıyordu. Şimdi üçüncü kuşak, dördüncü kuşaktakilerin önemli bir kısmı ben artık dönmeyeceğim. Burası vatanım oldu demeye başladı ve orada mülkiyet edinmeye başladılar. İş yerleri kuruyorlar, fabrikalar kuruyorlar. O zaman vatanım, hem Türkiye'm, ana vatanım, köklerim, hem de yaşadığım yer, doyduğum yer Belçika vatanım diyorsa, işte bu burada da sosyal hakları, hukuki hakları, ticari hakları elde edebilmek için daha fazla eğitim, daha fazla gayret, daha fazla toplumsal birliktelik, Türk milletinin tarihi geleneklerine, görüneklerine, inançlarına bağlı bir kültürü ve nesli yetiştirmek ve o bölgede de entegre olmak durumundayız. Dostluktan, ticaretten hep iyilik doğar. Buna esas alıp buna göre de gayret etmek gerekiyor diye düşünüyorum.
Birkaç nesil sonra o zaman, yani bu tam olarak etkinliğini gösteremeyen Türk varlığı daha fazla kendini gösterecek diyebiliriz o zaman.
Hiç şüphesiz ki görülen. O görünüyor. Ama Avrupa'daki gelişen yabancılara ve özellikle Türklere karşı gelişen tavır ve davranışlara dikkat aldığımızda bunun nasıl oluşacağını da zaman gösterecek. İnşallah iyi olur diye düşünüyoruz.
İnşallah. Peki biraz önce siz işçi olarak ilk gidenler geri dönmeyi düşünüyordu dediniz. Hani işçi olarak gidiyorlar, para biriktirmek için gidenler var. Ama artık işveren konumunda. Oranın ekonomisine katkısı, Türkiye'nin ekonomisine katkısı, Türkiye ile Belçika'nın ilişkilerine, ekonomik ilişkilerine katkılarına baktığımız zaman ne görüyoruz?
Mesela bizim Belçika'daki hemşehrilerimizin çok önemli bir kısmı hava yolunu kullandığı için ve Eskişehir'le ilişkiler daha fazla olduğu için birçoğu Eskişehir'den konut alıyorlar. Eskişehir'de yatırım yapıyorlar. Afyon'da da yapıyorlar ama Eskişehir'de biraz daha fazla yapıyorlar. Havaalanı Eskişehir'de, Zafer Havaalanı biraz daha uzak geliyor. İşte bizim Afyon merkezdeki havaalanını, askeri havaalanını açma gayretlerimiz var. Eğer onu sonuçlandırabilirsek doğrudan hızlı trende geldiğinde havaalanından Emirdağ'a kadar rahatlıkla işte önce uçak sonra da hızlı trenle Emirdağ'a gelebilecek bir imkanı oluşturmayı arzu ediyoruz. Çünkü siz uçaktan indiğinizde bir yerde kalmak gerekiyor. Ya Emirdağ'daki merkezde, köylerindeki evinizde veyahut da orada eviniz yoksa Eskişehir'de mutlaka alıyorlar. Bu çok ciddi bir ekonomik potansiyeli doğuruyor. İş yerleri açıyorlar, büyük alışveriş merkezleri oluşturuyorlar. Bunları yaptıkları için o bölgenin hayatı çok daha canlanıyor. Hemşehrilerimizin Avrupa'da, Belçika'da otelleri olan, birçok işletmesi olan insanlar var. İşte o insanların Türkiye'de malum sağlık Avrupa'ya göre çok daha ucuz, tedavi çok daha ucuz. Şimdi biz Afyon'da termal turizm ciddi bir imkan. Onların Belçika'daki Türklerin ve Belçikalıların İskandinav ülkelerinin o bölgelerin de Türkiye'ye getirilmesini arzu ediyoruz. Afyon'da bizim büyük bir termal sağlık şehri projemiz var. 750 bin metrekare arazi üzerinde. İnşallah onu kurduğumuzda Avrupa'daki bilhassa yaşlı nüfusun tedavisi, rehabilitasyonu, orada dinlendirilmesi, eğlendirilmesi, sağlığına, sıhhatine kavuşturulması, fizik tedavi alması için ciddi bir altyapı kurmaya gayret sarf ediyoruz. Bunu kurduğumuzda Belçikalı hemşehrilerimiz oradaki turizm ajantalarına çok daha büyük işler düşecek. Çünkü çok ciddi bir turizm ajantası yapan Emirdağlı hemşehrilerimiz var. Hep bu işte büyüme, ticari gelişme birbirini tetikleyen unsurlar. Tabii biri diğerini, o onu tetikliyor. O nedenle eğitimli, atılımcı, cesaretli, ticareti bilen insanlar her iki ülkenin de kalkınmasına ve refahına önemli katkı sağlıyor.
Peki bu proje ne aşamada, ne zaman gerçekleşecek? Biraz da bunu açalım. Belki dinleyiciler merak etmiştir.
Şöyle, burada Afyon'da oteller bölgesi dediğimiz işte İkbal Otel'le Güral Otel'in arasında, Akronis Otel'in arasındaki 750 bin metrekare araziyi imar planında termal şehir arazisi olarak ayırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde arz ettik ve imar planları çalışması yapıyor. Üniversitemizin de karşısında. Üniversitemiz Türkiye'nin en iyi fizik tedavi hastanesine sahip. Sıcak suyla, termal suyla tedavi ediyor. İnşallah orada bir uluslararası yatırımcıların da olduğu büyük bir oteller zinciri, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri zinciri, yürüyüş alanları, çalışma bahçeleri, hobi bahçeleri, iş uğraş alanları, yaşlı nüfusun dinlenebileceği alanlar, alışveriş merkezleri, eğitim merkezi, kreşleri, camisi, hepsinin olacağı büyük bir entegre tesis. Bununla ilgili sık sık toplantılar yapıyoruz. Geçen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde bir toplantı yaptık. Daha sonra Sayın Maliye ve Hazine Bakanımız Berat Albayrak Bey'e konuyu sunduk. Sayın Bakanımızın yönlendirdiği, çizdiği çerçevede arkadaşlarımız tekrar çalışmalarını yeniliyorlar. Ve inşallah bunu hedefimiz 5 yıllık süreç içinde bir noktaya getirmek. Tabii bir projenin fikri altyapısının oluşturulup hazır hale getirebilmesi ciddi bir zaman ve büyük bir kaynak gerektiriyor. Yaklaşık bu ilk başta 250 milyon dolar civarında bir parayı da gerektiren büyük bir yatırım. İnşallah adım adım bunu Afyonkarahisar'a kazandıracağız.
İnşallah. Peki Belçikalı siyasetçiler oy istemek için Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine kadar geliyor. Bu genelde bizim Belçikalı ama Türk kökenli siyasetçilerimiz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
Elbette ki yani bizim seçim dönemleri belirli bir seçim dönemi tarihi var ve onun seçim propaganda süreci var. Diyelim ki yaz dönemi bizim... Buraya gelirken Emirdağ Belediye Başkanımız Serkan Koyuncu Bey'e de sordum. Acaba Emirdağ'daki hemşehrilerimizin ne kadarı yaz döneminde Emirdağ'a geliyorlar diye. Dedi ki yaklaşık vekilim 100 bin civarında hemşehrimiz her yıl Emirdağ'a geliyor. Çok büyük bir rakam.
Çok büyük bir rakam.
Evet. Tabii bu rakam Emirdağ'a geldiğinde insanlar seçim dönemine denk gelmişse bu insanları burada bulmanız gerekiyor ki propaganda yapabilirsiniz. İşte bilhassa Emirdağ kökenli hemşehrilerimiz, Türk kökenli oradaki belediye başkan adayı, meclis üyesi, milletvekili adayı arkadaşlarımız Emirdağ'a geliyorlar ve Emirdağ'da bu çalışmalarını yapıyorlar. Bizim açımızdan sonuçta onlar bu toprakların insanları. Belçika'daki vatandaş olsa, Belçika'da bir siyasete talip olsa da yine gönülleri bu coğrafyada, gönülleri Türkiye'de gelmesi, onların burada da çalışmalarda bulunması bizim açımızdan mutluluk verici bir durum. Ben Belçika Dostluk Grubu Başkanı olarak Sayın Büyükelçi'yi Belçika Milli Günü'nde Emirdağ'a davet ettim. Emirdağ'a beraber gitmek için de kararlaştırdık. Ancak o süreçte bizim işlerimizle Sayın Büyükelçininki örtüşmedi zaman diliminde. Şimdi de kış mevsimi, yine Avrupa'daki hemşehrilerimizin, gurbetçilerimizin geldiği bir süreç diliminde Sayın Büyükelçi ile beraber Emirdağ'a gideceğiz. Yine Belçika Dostluk Grubu olarak biz Belçika'ya gideceğiz. Çünkü Belçika'nın seçimleri yeni tamamlandı ve Dostluk Grubu'nun oluşması da yeni tamamlandığı için Dışişleri Bakanlığımız ve Meclis Dış İlişkiler Başkanlığımız bunu organize edecekler. Hep beraber oradaki hemşehrilerimizi de daha yakından dinlemek, sorunları bütün partilerin milletvekilleriyle beraberce tespit etmek için Dostluk Grubu olarak biz de oraya gideceğiz.
Peki 3. ve 4. jenerasyon kendilerini hem Belçikalı hem de Türkiye'li olarak görüyor. Bu şekilde kendilerini hissetmeleri bu iki ülke için nasıl bir değer?
Hiç şüphesiz ki iki ülke açısından da kıymetli. Farklılıklar zenginliklerimizdir. Farklılıklarımıza dikkat alacağız. Bu insanlar Türk ırkından gelen insanlar. Çok büyük kısmı da Müslüman Türkler. İnançları, itikadı, geleneği, örf ve adetlerine bağlı kişiler. Ancak yaşadıkları, doydukları, rızkını kazandıkları, geçimini temin ettikleri, çalıştıkları ülkenin de sosyal ve hukuki haklarından faydalanmak için vatandaşlığına geçtiler. Bir kısmı tamamıyla Belçika vatandaşlığına geçti. Bir kısmı da hem Türk hem Belçika çifte vatandaşlığı olanlar var. Her ikisine de saygı duymak, onların tercihlerine saygı duymak, her iki tarafa da katkı sunmak, yaşadığı yere de, köklerinin bağlı olduğu yere de saygı duymak, oraların gelişmesi, refahı için çalışması, gayret etmesi şartıyla bunlara hep pozitif bakmamız gerektiği düşünüyorum. Ve ben şahsız olarak da pozitif bakıyorum. Önemli olan insanların mutlu olması, önemli olan insanların yarınlara daha iyi hazırlanması. Bunu nerede arz ediyorsa orada yapsın. Ama atalarının, babalarının, dedelerinin, annelerinin, babaannelerinin, anneannelerinin memleketlerinde unutmasınlar. Mezarlarını unutmasınlar. Ailelerinin hatıralarının olduğu bölgelerde unutmasınlar. Tarihi mekanlarına gitsinler. Oralarda ziyaret etsinler. Oraları da tanısınlar. Yaşadıkları yere de uyum göstersinler. Arzu ediyorum.
Avrupa'da ya da Belçika'da da aynı sorun vardır. Ya bu Avrupa'da bir sorun olarak görülüyor. Boşanan ailelerin çocuklarıyla ilgili. Bu çocuklar ya yurtlara veriliyor ya da yabancı ailelere veriliyor. Burada hani koruyucu aile devreye giriyor.
Evet.
Bu anlamda bizim Türkiye olarak ne yapmamız gerekir? Sizin bir öneriniz var mıdır ya da bir çağrınız var mıdır bu anlamda?
Şimdi biz 26. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aile bütünlüğünün korunması hakkında bir komisyon kurulmuştu. Ben de komisyonun yöneticilerindendim. Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Danimarka bu ülkeleri gezdik arkadaşlarımızla. Bu ülkelerdeki boşanmaya dair sorunlar, Avrupa'daki yaşanan sıkıntılar, çocuklarla olan ilişkiler, bunları uzun uzun teati ettik. Gördüğümüz şu, Avrupa'da eğer ailenin kendi içinde bir sorun varsa, devletin çocuğun gelişmesiyle ilgili bir endişesi varsa, çocuğu aileden alıyorlar, velayet hakkını alıyorlar ve öncelikle kendi kültüründen, örf ve adetinden bir koruyucu aile talebi varsa ona veriyorlar. Yoksa o zaman koruyucu aile isteği olan başka dinden, başka kültürden insanlara veriyorlar. Türk toplumunda benim gördüğüm genel olarak evlatlık veyahut da koruyucu aile ile ilgili bir tereddüt var. İnsanlar, biz efendim İslam dininde evlatlık kavramı yoktur, dolayısıyla biz evlat edinmeye mesafeliyiz diye bir bakış açısı var. Benim şahsi fikrim bu tabii. Diyorum ki İslam'da evlatlık yok ise ve buradaki tereddüt genelde mahremiyetle ilgili konuları düşünüyorlar, küçük çocuğun mahremiyeti olmaz. Biz o küçücük yavruları eğer devlet anne babasından alıyor veya anne babası yoksa, evlilik ilişki dışında olmuşsa vesaire, bu çocukları almak, bu çocukları iyi ailelerde yetiştirmek, geliştirmek, 10 yaşına, 12 yaşına geldikten sonra, buluğ çağına geldikten sonra, akıl bali olduktan sonra o çocukları gerekiyorsa devletin yurtlarına veya diğer alanlara vermekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü o çocuklar Müslüman Türk'ün çocukları. Bu çocuklara sahip çıkmak ve o çocukları bu kültürün, bu geleneğin, bu örfün, bu adetin içinde yetiştirmek çok önemli. O sebeple bütün hemşehrilerimize, dünyanın her yerindeki bizi dinleyen bütün hemşehrilerimize benim özellikle istirhamım, lütfen çevrenizde duyarlı olun. bu tür çocukları yetiştirebileceğinize inandığınızda mutlak surette ilgili kamu otoriteleriyle irtibata geçerek koruyucu aile olun ve bu çocukları alın, onların iyi yetişmesini sağlayın. Sonra sizin açınızdan tereddüt hasıl olan konular olursa, o zaman akıl bali olduğunda bu çocukları devletin ilgili kurumlarına verirsiniz diye düşünüyorum.
Peki siz Avrupa'ya da gidiyorsunuz, zaten ziyaretlerde gerçekleştirdiğini söylediniz. Belçika'ya da aynı şekilde. Doğru. Ve çok Avrupalı Türk'le de irtibatlısınız.
Doğru.
Şimdi vatandaşlar eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında nasıl bir fark görüyor? Size bu şekilde bir dönüş oluyor mu? Hani eski Türkiye böyleydi, yeni Türkiye böyle değerlendirmesini yapıyorlar mı?
Çok sık yapıyorlar. Çok sık yapıyorlar. Bir defa Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetimi geldikten sonra hepsinin ortak söylediği bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu artık bizim için çok önemli bir imkan ve şeref vesilesidir diyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan önce biz adeta ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyorduk. Şimdi hep birinci sınıf vatandaş muamelesi görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu şerefle, ay yıldızı şerefle taşıyoruz ve büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Bize de Avrupalılar buna göre davranıyorlar diyor. Birincisi bu. İkincisi, artık Türkiye'de hayat standardı çok yükseldi. Ciddi bir şekilde altyapı tesisleri tamamlandı. Avrupa'dan daha iyi yollarımız var. Avrupa'dan çok çok daha iyi hastanelerimiz, okullarımız, eğitim meselelerimiz var. Sağlık tesislerimiz var. Eğlence merkezlerimiz var. Yani insanlar ciddi manada rahat ediyor. Eskiden Türkiye ile Avrupa arasında yaşam tarzında çok büyük uçurumlar vardı. Fakat son yıllarda Avrupa'da da hayat çok pahalılaştı. Bilhassa Euro'ya geçildikten sonra hayat standardı neredeyse %50 civarında güçleşti. Gelirler azaldı. Bilhassa emekli olanlar veyahut da işsizlikle geçirenler çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Onların önemli bir kısmı diyelim ki 6 ayını Türkiye'de geçirmeyi çok arz ediyor. Çünkü orada hayat daha pahalı, Türkiye'de daha ucuz. Oradan diyelim ki 1000 euro emekli maaş aldığında Türkiye'de çok üst düzey bir yaşam yaşayabilir 1000 euro ile. Ama Avrupa'da zaten 600, 700, 800 euro ev kirası var. Çok ciddi bir zorlanıyorlar. İşte buraya gelmek arz ediyorlar. Emirdağlı hemşehrilerimizle konuştuğumuzda birkaç mesela temel beklentiler var. Diyor ki biz yaşlandık, emekli de olduk. 6 ay Emirdağ'da geçirmek istiyoruz. O zaman hiç olmazsa kış döneminde Emirdağ'da kalalım. Belediyemiz evlerimizi doğalgaz getirsin, kaloriferli hale getirsin. Biz yaşlandık. Belediye başkanımızla konuştuk. Doğalgaz firmasıyla da geçen yıl ilk defa Emirdağ %5 civarında doğalgaz geldi. Şimdi en büyük mahalleleri İncili Mahallesi, Emirdağlı hemşehrilerimizin yurt dışında çok olanların, inşallah bu sene orayı tamamlayacağız. %70'ine kadar doğalgazı getireceğiz. Kışın gelsinler, Emirdağ'da kalsınlar. Yazın isteyenler Belçika'ya dönsünler. İki tarafta da yaşasınlar. Bunu Avrupa'dakiler Türkiye'deki hayat standardını çok iyi görüyor ve bilhassa zaten bunu biz de fark ediyoruz. Eskiden yabancı Avrupa'dan birisi geldiğinde bir akrabanız büyük bir zenginlik hissedilirdi. Şimdi onlar hissedilmiyor. Hakikaten Avrupa'daki yaşam standardı ciddi sıkıntıya girdiği için bizim arzumuz onların bilhassa emekleri gelsinler yazın, Türkiye'de kalsınlar kışın, yazın Avrupa'ya gitsinler. İki tarafı da rahat rahat yaşasınlar arz ediyoruz, gelsinler arz ediyoruz.
Aynen, biz de davet ediyoruz. Yani onun için de yapılacak çalışmalar, zaten talepler gerçekleşiyor.
Gerçekleşiyor, evet. Doğru.
Peki Avrupa'da en fazla ırkçılıktan nasibini Türkler alıyor. En fazla ırkçılığa maruz kalanlar Türkler. Bu Avrupa için nasıl bir tehlike ve bununla ilgili nasıl bir mücadele edilmesi gerekiyor? Size bunu hukukçu kimliğinizle soruyorum.
Yani tabii Avrupa son dönemlerde Avrupa değerleri olan insan hakları, ifade özgürlüğü, mülkiyet hakkı, çalışma özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü gibi temel hukuk kavramlarından çok hızlı bir şekilde uzaklaşıyor. Ben bunu şöyle okuyorum kendim. Avrupa'nın bugünkü ulaşmış olduğu refah seviyesinde çok ciddi bir sanayi üretimi vardı. Bu sanayi üretiminin bir kısmını Avrupa üretiyor, bir kısmı da maalesef Afrika ve Uzak Doğu'daki sömürge gelirleriyle çok büyük bir refah içinde yüzüyordu. Nüfusu yaşlandı. Avrupa'nın nüfusu yaşlandıkça, işçilik maliyetleri arttıkça, çevre duyarlılığıyla ilgili fabrikaların çalışması sıkıntıya girdikçe bunlar Uzak Doğu'ya, Çin'e vesaire gitmeye başladı. Üretim oraya gitmeye başladı. Nüfus yaşlandı. Yaşlandıkça emekli giderleri, sosyal güvenlik giderleri, sağlık giderleri çok artıyor. Böyle olunca da Avrupa geleceğini tehlikede görmeye başladı. Bilhassa onların göçmen dedikleri ve bizim Türkler gibi yurt dışından gelenlerin daha genç, çalışkan, doğurganlık oranlarının daha yüksek olması ve genç nüfusla nedeniyle üretime, istihdama fazla katılmaları, yeni yeni iş veren konumuna geçmeleri Avrupalıyı aşırı derece öfkelendiren, kızdıran bir hale sokuyor. Bunun sonucu olarak da Avrupalı çok hınçlanıyor, kinleniyor ve sürekli Türklere karşı bilhassa ve İslam'a karşı da oluşan tarihi önyargıları nedeniyle ciddi bir ırkçılık kavramı her yerde baş gösteriyor.
Lider
başladı.
Bunalımı da yaşıyorlar.
Tabii güçlü liderlerinin olmaması, bu liderlik de yapamaması, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güçlü bir lider olup o lider karşısında kendilerine göre çok güçlü Avrupa'nın zayıf duruma düşmesi onları öfkesini daha da kabartıyor. Bunun sonucu olarak da Avrupalı geriliyor ve hızlı bir şekilde faşizan bir yapıya kayıyor, ırkçı bir yapıya kayıyor. Bu Avrupa'nın geleceği için ciddi bir tehlikedir, bir ciddi bir tehdittir. İnsanların kendilerini güvende, can, mal, ekonomik güvenlik, fikir özgürlüğü bunlar oluşmadığı müddetçe bir ülkenin, bir devletin geleceği olmaz. Bu açıdan Avrupa'da ciddi bir risk var. Bu riski Avrupalı siyasetçilerin, akil insanların oturup düşünüp bir çözüme kavuşturması gerekiyor.
Ali Bey, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün yayınımızda Belçikalı Türklerin durumu ve Afyonkarahisar'ın sosyoekonomik yapısını konuştuk. Program konuğumuz Türkiye-Belçika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya idi. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
Dünyadaki Türkiye.